yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 6. bölüm 14. ayetinden yoruma başlayacağım. Ancak ilk 13 ayetin kısa bir özetini vereyim sizlere. 6. bölümde eski günlerde bütün dünyayı su altına bırakmış olan büyük tufanın nasıl ve hangi nedenlerden dolayı ortaya çıktığını görüyoruz. Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu. Tanrı oğulları insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler diyor 1 ve 2. ayetlerde. Rab, ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak çünkü insan ölümlüdür dedi. Bu nedenle de insanın ömrü 120 yıl olacaktır diyor 3. ayette. 4. ayette ise Tanrı oğullarının insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi. Nefiller, düşmüş kişiler anlamına gelmektedir. Ama kutsal kitabın Septuaginta çevresinde buna devler denilmektedir. Şimdi burada bazı bulanık düşüncelere açıklık getirmem gerekir. Tanrı oğullarının insan kızlarıyla evlenmeleri ayrı bir sorundur. Bunu devlerle karıştırmak varsayımdan ileriye gitmez. Bazı kutsal kitap yorumcuları Tanrı oğulları terimi melekleri betimliyormuş diyorlar. Ama bu düşünce bana göre doğru değildir. Rab bize Adem'in günaha düşmesinden sonra yeryüzünde iki soyun geliştiğini bildirmektedir. Biri şeytanın, daha doğrusu Rabbin yolundan ayrılıp kötünün soyu, diğeri ise Tanrı'ya yaklaşan, Tanrı'nın yolunda yürüyen iyinin soyu. Tanrı'nın çocukları Habil, Hanok, Nuh, İbrahim peygamber ve buna benzer kişilerdir. Yani bunlar Tanrı'nın soyudur. Tanrı'ya iman eden, Tanrı'nın yolunda yürüyen insanlardır. İnsan kızları deyimi ise aslında Kain'in soyudur. Kain ne yapmıştı? Kendi kardeşini öldürdü. Neden? Çünkü Rab'be kendi emeğinin ürününü getirdi ve Rab'bin kendisini kabul etmesini düşündü ve istedi. Rab bunu istemeyince de öfkelendi, kıskandı, gururlandı ve Rab'bin yasasına, Rab'bin buyruğuna, Rab'bin kutsallığına, Rab'bin kendisine karşı geldi ve kendi kardeşini öldürdü. İşte insan kızları aslında Kain'in soyudur. Rab'den ayrılan, iblisin yolunda giden soyudur. Rab gördü ki yeryüzünde insanın kötülüğü çoktu ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötüydü diyor 5. ayet. 6. ayette de insanı yarattığına pişman oldu, yüreği sızladı Rabbin diyor. Evet, Tanrı insanı yarattığına pişman oldu. Bu elbette ki bizim anladığımız kapsamda pişmanlık değildir. Rab Tanrı'yı bu pişmanlık aşamasına getiren neydi? İnsanın kötülüğüydü. Bu sözlerden öyle anlaşılıyor ki Rab'bin özene bezene yarattığı insanoğlu o kadar yozlaşmıştı ki Rab şimdi fikrini değiştirip tüm insanları yok edecektir. Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım dedi Rab. Çünkü onları yarattığıma pişman oldum. Yaratılış 6 ayet 7. Burada canlılar arasında Rabbin yok etmediği Nuh, ailesi ve her hayvan türünden birer çift. Bunlardan başka tabii ki denizdeki canlılar da yok olmadı. Çünkü onları yarattığıma pişman oldum diyor. Şimdi Tanrı'nın pişmanlığı ilk bakışta farklı da görünse Tanrı'nın düşüncesindeki keyfi bir değişikliği belirtmez bu. Tam tersine insanın davranışındaki değişikliğe karşılık olarak Tanrı'nın takındığı farklı bir tutum belirtilir. Tanrı kutsal olduğundan değerli dostum, günaha karşı tepki vermek zorundadır. Ama Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Nuh'un öyküsü şöyledir. Nuh doğru bir insandı, çağırdıkları arasında kusursuz biriydi ve Tanrı yolunda yürüdü. Acaba Nuh neden Tanrı'nın gözünde kayra buldu? İmanla Nuh, görünürde olmayan olaylara ilişkin Tanrı'dan bilgi aldı. Tanrı sayar tutumla ev halkının kurtulmasını öngörerek gemiyi yaptı ve bunu yapmakla dünyayı yargıladı. Ve imanının getirdiği doğruluğun mirasçısı oldu diyor İbraniler 11. bölüm 7. ayette. Yaratılış 6. bölüm 10-13 ayetlerde de şöyle diyor. Nuh'un 3 oğlu vardı: Sem, Ham ve Yafet. Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbayla dolmuştu. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin nedenli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. Tanrı Nuh'a, insanlığa son vereceğim dedi. Çünkü onların yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim. Ta başlangıçtan değerli dostum, Adem ile Havva'nın günah işlediği andan sonra Tanrımız bir kurtarıcının geleceğini bildirmişti. İncir yapraklarıyla kendi çıplaklıklarını örtmeye çalışan Adem ile Havva'nın çıplaklığını Tanrı'nın kendisi bir kurban keserek ve kestiği o hayvanın derisinden onlara giysi yaparak örttü. Bu şekilde evrenin en önemli ilkesi belirtildi. İnsan kendi çabalarıyla, kendi iyilikleriyle değil, Rabbin sağladığı kurban ile kurtulacaktı. İki kardeş olan Habil ile Kain olayı bu eşsiz kuralı vurguladı. Habil ile Kain dünyada yaşamakta olan insanları iki sınıfa ayırdı. Rabbin kayrası aracılığıyla kurtuluş bulanlar bir sınıfı, günahları ve kendi çabaları içerisinde kaybolmuş olanlar ise ikinci sınıfı oluşturur. Rab, ruhum insanla sonsuza dek çekişmeyecektir demişti. Yani kutsal ruh insanları sürekli uyarıyor, onları günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda eleştiriyordu. Sonunda insan Tanrı'yı tümüyle bırakınca, tümüyle reddedince yıllar boyunca uyarısı verilen yargı tufan yargısı geldi. Hepsi günah işledi, doğru olan hiç kimse yok diyor Tanrı'nın sözü. Şimdi Tanrı insanlığın kötüden daha kötüye doğru ilerlemekte olduğunu gördüğü için tufan yargısı için hazırlıklarını başlatıyor. Ama hazırlık devam ederken insanları hala uyarmaktadır. Yaratılış 6. bölüm 14. ayette Tanrı Nuh peygambere şöyle buyurdu. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını zifle, içeriye kameralar yap. Gofer ağacı kolay kolay bozulmayan bir ağaçtır. Kamara sözcüğü yuva anlamına geliyor bu bağlamda. Her birinin ihtiyacına göre ayrı bir yuva yapılacaktır. Yapılan bu gemi yelkensiz, dümensiz bir gemidir. Tüm bunların yanı sıra gemi su geçirmez duruma getirilmeliydi. Bunun için zift kullanıldı. Rab geminin yapılışı konusunda yönergelerini vermeye devam etti ve Yaratılış 6. bölüm 15. ayette şöyle diyor. Gemiyi şöyle yapacaksın. Uzunluğu 300, genişliği 50, yüksekliği 30 arşın olacak. Küçük bir tekne değildi bu. Bir arşın normal bir erkek kolunun uzunluğuydu. Teknenin uzunluğundan fazla yüksekliği şaşırtıcıdır. Uzunluğu yaklaşık 150 metreydi ama yüksekliği 10 metre. Normal bir apartman dairesini düşünün. Odaların yüksekliği 3 metre, dairenin genişliği ise diyelim ki 20 metre. Demek ki Nuh'un gemisi 3 kat yükseklikte 7 tane apartmanı içine alabilir kapasitedeydi. Ama soracaksınız, böyle ilkel bir kişi bu kadar büyük bir gemiyi nasıl yapabilir ki? Bence Nuh'a ve onun günlerinde yaşayan insanlara ilkel diyemeyiz. Daha önce de açıkladığım gibi Adem'e verilen akıl, Adem'e verilen zeka yeteneği harikaydı. Günahın yozlaştırmasıyla insan zekası zamanla eski keskinliğini yitirmiştir. Kutsal kitap, akılsız kişi yüreğinde Tanrı yoktur diyendir diyor. Bakıyoruz ki günümüzde insanlar varoluşçuluktan tutunuz da Tanrı'nın var olmadığı kavramını savunan her türlü düşünce akımlarına inanmayı yeğlemektedir. Yani insan Tanrı'ya inanmadıkça bir yerde yozlaşıyor, eğer deyim yerindeyse akılsızlaşıyor. Bence Nuh çok keskin bir akla sahipti, bir zekaya sahipti. Yine söylemeliyim ki Nuh, okyanusun dev dalgalarını göğüsleyecek nitelikte bir gemi yapmayacak. Ancak kendisini, ailesini ve tüm hayvanlardan birer çifti bir yıl ve 10 günlük bir süre için su üzerinde barındırabilecek bir gemi yapacaktı. Sonra Rab bu gemi konusunda başka ayrıntıları da aktarırken şöyle dedi. Pencere de yap, boyu yukarıya doğru bir arşını bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap. 16. ayet. O kadar hayvanın bir arada bulunacağı bir yerin zamanla ne kadar kokacağını hiç düşündünüz mü? Hoş bir koku olmayacak sanıyorum. Havalandırmak için oldukça büyük bir pencere gerekti. Burada bir arşın yükseklikte pencereden söz ediliyor ama uzunluğu ne kadardı? Bence geminin tüm çevresi boyunca bir arşın yükseklikte pencere yapılmıştı. Spor salonları bile bu şekilde havalandırılır. Terleyen insanın kokusunu dağıtmak için böyle bir pencere gerektiğine göre hayvanların kokusunu dağıtmak için nasıl bir pencere yapılmalıydı? Hayvanat bahçesine gidenlerimiz aslanların, kaplanların, hele de tilkilerin çevreye ne korkunç kokular saldıklarını tecrübe etmişizdir. Nuh ve ailesi bu hayvanlarla birlikte bir yıl boyunca bu gemi içerisinde yaşayacaklardı. Güverteye çıkıp da temiz hava almak yok. Gemiye binmeden önce aman hiç olmazsa benim odaya bir klima monte ettireyim düşüncesi de işe yaramazdı. Rab duruma göre en uygun klimanın nasıl yapılacağını Nuh'a söyledi. Bir de kapı yapılacaktı. Günümüzde feribotların birçok kapıları var. Hatırlayacaksınız, az bir zaman önce korkunç bir facia olmuş ve yaklaşık 900 kişi yaşamlarını yitirmişti. Estonya ile İsveç arasında yolcu taşıyan bir feribot batmıştı. Kazanın baş nedeni geminin önündeki araba kapısının tam kapanamayıp sonunda kırılmasıymış. Bazı feribotların arabaların girmesi için hem önde hem de arkada kapıları var. Bunun yanı sıra yan kapıları da vardır. Nuh'un gemisinde ise sadece bir tek kapı vardı. Geminin yan tarafındaydı bu kapı. Bu çok önemlidir çünkü daha sonra göreceğimiz gibi herkes gemiye bindikten sonra Rabbin kendisi kapıyı kapatacaktı. Nuh'un gemisi simgesel açıdan değerli dostum İsa Mesih'teki kurtuluşu simgeler. İsa Mesih kapı benim dedi. Kurtuluş için tek bir kapı vardır değerli dostum. Nuh'un gününde geminin o tek kapısından girenler kurtuldukları gibi Mesih İsa'da sağlanan tek kurtuluş kapısından girenler günah yargısından kurtuluyorlar. Başka deyişle günah yargısından kurtulmanın tek yolu İsa Mesih'tir. İsa Mesih kapı benim dedi. Tanrı bu talimatları verdikten sonra şöyle bir açıklama yaptı. Yeryüzüne tufanı ben göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her şey ölecek. Yaratılış 6, ayet 17. Artık yargı tüm insanlık üzerine gelmekte. Yalnız insanlar değil, gemiye girecek olan hayvanlardan ayrı tüm canlılar yok edilecektir. Ama seninle antlaşmamı sürdüreceğim. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeler için her canlı türünden bir erkek ve dişi olmak üzere birer çift gemiye al. Çeşit çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çiftler sana gelecekler diyor Yaratılış 6. bölüm 18-20 ayetler arasında. Hayvanlar gemiye nasıl girdiler? Nuh gidip de hayvanları yakalamadı. Hayvanlar kendilerinden geldiler. Daha doğrusu Tanrı onları gönderdi. Biliyorum, doğal felaketlerde hayvanlar emin yer ararlar. Daha sonra göreceğimiz gibi göklerin kapakları açılacak ve yer altının su kaynakları fışkıracak. 40 gün, 40 gece yağmur yağacaktır. Böyle bir ortamda hayvanlar doğal olarak sığınacak yer arayacaklardır. Ama doğaüstü durumu da göz ardı etmemeye dikkat edelim. Seller hayvanların inlerini ve yuvalarını basarken Nuh'un gemisini de basmayacağına emin olabilir miydi? Hayvan gemicilikten ne anlar ki? Herhalde Rab, hayvanların hayatta kalabilmek için içlerine yerleştirdiği iç güdüyü kullanarak doğaüstü bir yönlendirmeyle onları Nuh'un gemisine gönderdi. Nuh'un yapacağı tek iş hayvanlardan birer çift gemiye almaktı. Ancak hem yiyecek hem de içecek de vardı. Dışarıda bol su olacaktı ama içme suyu sayılamazdı bu. İnsan ve hayvan cesetlerine mezar olacak sulardan içilemezdi. Rab Nuh'a şu buyruğu verdi 21-22. Ayetlerde. Yanına hem kendi hem onlar için yenebilecek ne varsa al. İleride yemek üzere depola. Nuh Tanrı'nın bütün buyruklarını yerine getirdi. Tabi burada bazı sorular ortaya atılmaktadır. Örneğin, yırtıcı hayvanlar gemide acıkınca öbürlerini yemediler mi? Kutsal kitap uzmanlarından bazılarının bildirdiklerine göre, tufanın gelişine dek hem insanlar hem de hayvanlar sadece ot yiyorlarmış. Kutsal kitapta böyle bir şeyin kesin olarak yazıldığını görmedim. Ancak şunu biliyorum ki, tufandan önce dünyamız bambaşkaydı. İleride İsa Mesih'in dünyamıza yeniden gelişiyle yepyeni bir düzenin kurulacağı ve bu düzende bizim alışık olmadığımız bir durum yaşanacağı bildirilmektedir. Yeşaya peygamber şöyle yazar. Yesse'nin kütüğünden filiz çıkacak ve kökünden bir fidan meyve verecek. Ve Rabbin ruhu, hikmet ve anlayış ruhu, öğüt ve kuvvet ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde kalacak. Bu sözleriyle Yeşaya peygamber, Rab'den aldığı esinle, ilhamla ileride gelip adaletli bir egemenlik kuracak olan İsa Mesih'ten söz ediyor. Sonra şöyle devam ediyor. Ve onun zevki Rab korkusunda olacak, gözlerinin gördüğüne göre hükmetmeyecek. Kulaklarının işittiğine göre karar vermeyecek. Fakat fakirlere adaletle hükmedecek. Memleketin hakirleri için doğrulukla karar verecek. Dünyaya ağzının değneğiyle vuracak. Ve kötüyü dudaklarının soluğu ile öldürecek. Belinin kuşağı adalet, kalçalarının kuşağı sadakat olacaktır. Yeşaya 11-6-7 ayetler arası. O zaman kurt kuzu ile beraber oturacak diyor Yeşaya 11:1-8'de. Ve kaplan oğlakla beraber yatacak. Buzağı genç aslan ve besili sığır bir arada olacak. Onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı otlanacak. Onların yavruları birlikte yatacak ve aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki çocuk kara yılanın deliği üzerinde oynayacak ve sütten kesilmiş çocuk elini engere kovuğu üzerine koyacak. Bütün kutsal dağımda zarar vermeyecekler ve helak etmeyecekler. Çünkü sular denizi nasıl kaplıyorsa dünyada Rab bilgisiyle dolu olacaktır. Madem ki değerli dostum, Rab ileride böyle bir dönemin gerçekleşeceğine söz verdi, daha önce, tufandan önce dünyamızın buna benzer olmadığını nasıl ileri sürebiliriz? Rab Nuh'a, bütün ailenle birlikte gemiye bin dedi. Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum diyor Yaratılış 7. bölüm 1. ayette. Acaba Nuh neden doğru bir kişiydi? Nuh kendi doğruluğunca doğru sayılmıyordu. Yani bazı din vecibelerini, din kurallarını yerine getirdiğinden dolayı Tanrı katında doğru sayılmadı, doğru çıkmıyordu. Her zaman olduğu gibi Nuh'un durumunda da onun doğru sayılması ancak iman yoluyla olabilirdi. Yaratılış kitabının 15. bölümünde İbrahim Rab'be güvendi, ona iman etti ve Rab bunu ona doğruluk saydı diyor. Nuh'a ilişkinde aynı şey yazılmaktadır. İbranilere yazılan mektubun 11. bölümü hep iman yoluyla Tanrı katında doğru sayılanların isimleri sıralanmaktadır. Nuh hakkında şöyle yazar. İman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarıldığında Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu. İbraniler 11 ayet 7. Habil iman yolunu gösterdi. Hanok iman yürüyüşünü canlandırdı ve şimdi Nuh iman tanığıdır. İman sayesinde Nuh ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Birçoğumuz Nuh'un 120 yıl boyunca vaaz edip bir kişinin bile iman etmesine neden olmadığını söylemeye alışmışızdır. Aslında bu tam olarak doğru değildir. Babil'de yaşayan Babillilerden hiçbirini kazanmadığı doğrudur ama kesinlikle Nuh ailesini kazanmıştır. Ailesinin her bireyini Rab'be yöneltmiş ve bu gerçekten büyük bir başarıdır. Tekvin 6. bölüm 5. ayette şöyledir. Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülüktü. Bu insanlığın değerli dostum, üzücü bir yorumudur. Ancak insan Aden bahçesinden ayrıldıktan sonra Tanrı'dan aceleyle ayrılmıştır. Ancak bizlere Tanrı yolunda yürüyen bir insandan söz ediliyor. Nuh'un öyküsü şuydu. Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Şimdi dikkat edin, Tanrı yolunda yürüdü diyor. Tekvin ya da Yaratılış 6.9'da. Nuh Tanrı yolunda yürüdü. Tanrı ile yürümek ne demektir? İyi bir insan, dürüst biri, insanlara yardımcı olan biri demek mi? Tabii bu ve benzeri tutumlar iyidir. Ama Nuh bundan fazlasını yaptı. Tanrı yolunda yürüdü. Nasıl Tanrı yolunda yürüdü? İbranilerde iman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarıldığında Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı diye bildirilir. Tanrı kendisine dünyayı bir tufanla yok edeceğini söyleyince Nuh Tanrı'ya inandı. O zamana kadar yeryüzünde hiç yağmur yağmadığını söyleyen yorumcular vardır. Bu doğru olabilir. Ama yukarılarda büyük bir olasılıkla Ağrı Dağı yakınlarında Fırat Nehri'nden bile uzaklarda Nuh adındaki bu adam bir gemi inşa etmeye başladı. Çünkü Tanrı bir tufan olacağını söylemişti. Burada ne görüyoruz? Burada bir iman, bir güven, bir itaat görüyoruz. Rab dediği için güvendi ve Rab'bin söylediğine itaat etti. Bir gemi yapmaya koyuldu. Rab ile yürümek değerli dostum, güven, iman ve itaati gerektirir.